9. Bölüm. Kane uyandığında Jasper gitmişti. Kanepeye bir post-it yapıştırmıştı. Bir işim var, gelirim. Kane kardeşinin ne gibi işleri olabileceğini bilmiyordu. Ama bu konuda endişelenmedi. Kardeşinin akli dengesi tam anlamıyla yerinde değildi. Ama Kane onun kendisine gayet iyi bakabildiğini anlamaya başlamıştı. Başı belada olan kendisiydi. Dün akşam olanları anlamakta bile zorluk çekiyordu. Sanki gerçeküstü bir deneyim yaşamıştı. Kahve yapmaya karar verdi. Kafeinli bir şeyler içince zihni açılıyordu. Suyun kaynarken çıkardığı sesi dinlerken telesekreterindeki kırmızı ışığın yanıp söndüğünü fark etti. Eninde sonunda telesekreterine bırakılan mesajları dinlemek zorunda kalacağını bildiği için derin bir nefes alıp düğmeye bastı. Bir saniye içinde Vitali Nikolaev'in sesini duydu. "Naber Kane? Ben Vitali. Nasılsın diye bir arayayım dedim. Kulübe gelsene. Seni merak ediyorum." "Eminim ediyorsundur," dedi Kane telesekretere doğru dönerek. Sonraki 5 kişi mesaj bırakmadan kapamıştı. Cep telefonunda da sesli mesaj yoktu. Günlerden salıydı. Nikolaev'e 2 gündür 11 bin dolar borcu vardı. Nikolaev haftalık %5 faiz işlettiğine göre Kane'in şu anda ona 11.157 dolar borcu vardı. Ağzına edilmişti kısacası. Hastaneden eve dönerken banka hesabındaki tüm parayı çekmişti. Elindeki 438.12 dolar bir haftalık faizi bile ödemeye yetmezdi. Nikolaev konusunda ne yapacağını kestirmesi gerekiyordu. Kane sorunu her aklı başında istatistikçi gibi ele aldı. Tüm olasılıkları gözden geçirip her birinin sonuçlarını hesaplayıp en iyi yolu belirlemeye çalıştı. Ne yazık ki yalnızca iki seçeneği vardı. Ya parayı ödeyecekti ya da ortadan kaybolacaktı. Ama nöbet geçirip dururken ortadan kaybolamazdı. Hem bir yerlere kaçıp hem de deneysel ilacı almaya devam edemezdi. Haftada iki defa kan vermeye gitmesi gerekiyordu. Elinde de sadece 20 hap yani 10 günlük ilaç vardı. Kuzlov'dan kaçmanın bir yolunu bulabilse de nöbetlerinden kaçmanın bir yolunu bulamayacaktı. Hayır, Doktor Kammer'la tedaviye devam etmek zorundaydı. Sırf denemiş olmak için olsa bile. Bu yüzden de parayı ödemek zorundaydı. Ya da Nikolaev'le bir şekilde uzlaşacaktı. Belki de çalışarak ödeyebilirdi borcunu. Kane bu fikir aklına geldiği anda bile bunun olamayacağını bilerek başını salladı. Ne olarak çalışacaktı? O hangi işi yapabilirdi ki bu haliyle? Yok, olacak iş değildi. İç geçirdi, başka çaresi yoktu. Parayı bulmak zorundaydı. Peki nasıl nakit para bulacaktı? İlk olasılık çok açıktı. Kaybettiği şekilde para kazanabilirdi. Yani kumar oynayarak. Düşünmeden cebindeki paraya dokundu. Elindeki 400 dolarla diğer kulüplerden birine gidip para kazanmaya çalışabilirdi. Bu olasılık dahilindeydi. Eğer şansı yaver giderse sabaha kalmaz birkaç binlik olurdu elinde. Ama kaybederse eskisinden bile kötü durumda olurdu. Ayrıca Nikolaev onun başka bir kulüpte oynadığını duyarsa bundan hiç hoşnut olmayabilirdi. Peki ya Atlantic City'ye gitse? Bir otobüse atlayıp gidebilirdi ve belki de masalarda çaylak turistleri ağına düşürürdü. Eğer dikkatli bir şekilde oynarsa kesinlikle kazanırdı. Ama sorun şu ki bu uzun süre alırdı. Kaybetmeye mahkum olanlar az parayla oynarlar. 3'e 6 veya 5'e 10 en fazla. Ayrıca her masada bir kurt olurdu. Böyle oyunlarda saatte 20-30 dolar kazanırdı. Bu aslında fena para değildi ama yine de gecikmiş olurdu. Eğer günde 16 saat bile oynasa 320 ila 480 dolar arasında kazanırdı. Bu hesaba göre de 116 gün aralıksız kazanması gerekirdi. Hayır, kumarhane işi yatmıştı. Başka bir poker kulübünde oynama seçeneğini de son dakikaya kadar düşünmeyecekti. Diğer seçenek bir işe girmekti. Ama sürekli bir işi bu kadar kısa sürede nereden bulacaktı ki? Ülkenin ekonomik durumu pek parlak değildi ve Kane'in özgeçmişinde uzun süredir işsiz olduğu yazıyordu. Bir iş görüşmesine giderse başına gelecekleri düşündü. "Bay Kane, 2002'den beri ne işle uğraşıyorsunuz?" "Bu aralar beni kapattılar. Çünkü haftada bir iki kez kendimden geçip olmadık şeyler görüyorum. Sonra da bedenim kasılmaya başlıyor. Ama Eylül'den sonra hep Vitali Nikolaev'in kulübündeydim. Poker de üstüme yoktur. Bu arada aklıma gelmişken acaba bana 11 bin dolar avans verebilir misiniz? Rus mafyası beni tepelemeden önce onlara borcumu ödemem gerek de. Belki de profesörlerinden birinden bir araştırma işi kapabilirdi. Bu aslında iyi bir fikirdi. Ama işe yarayıp yaramayacağını da bilmiyordu. Böyle işlerde rekabet yoğundu. Ayrıca işi bitirmeden avans falan da vermezlerdi. Zaten alacağı parada dişinin kovuğunu doldurmazdı. Esas para özel sektördeydi. Zaten bu yüzden bütün kalbürüstü profesörler aynı zamanda finans piyasasında danışmanlık yapıyorlardı. Birden aklına bir fikir geldi. Eski tez danışmanlarından onu bir danışmanlık projesi kapsamında işe almasını rica edebilirdi. Eğer Kane adamı it gibi çalışacağına inandırırsa belki de Doc, eski hocasına hep Doc yani doktor derdi, ona analizlerinin bir kısmını yaptırmayı kabul ederdi. Hatta şansı yaver giderse işe başlamadan bile para verebilirdi. Saatine baktı, saat 10'u geçiyordu. Doc genelde 10.30'da Columbia Üniversitesi'nde istatistik dersi verirdi. Doktora seviyesinde bir ders verip de hazırlanmakla zaman harcamamak istediği için için bu derse girip geri kalan zamanında araştırma yapmayı tercih ediyordu. Profesörlerin çoğu gibi Doc da ders vermekten nefret ederdi. Ama sınıfına girip öğrencilerle nasıl uğraştığını görenler buna asla inanmazdı. Okulun sekreterliğini arayıp Doc'un bugün yeni dönemin ilk dersini vereceğini öğrendi. Eğer acele ederse Doc sınıfa girmeden onu yakalayabilirdi. Deri ceketini kaparken cebindeki beyaz hapları yere düşürdü. Kane bir sonraki dozu alma zamanının geldiğini hatırladı. Hapı avucuna aldığında bir an için dün gece duyduğu o garip seslerin gerçek olup olmadığını sorguladı. Acaba bunlar deney aşamasındaki ilacın bir yan etkisi miydi? İlacı almaktan çekiniyordu ama almamaktan da korkuyordu. Bu işi yapmamak için kendi kendisini durdurmasına izin vermeden hapı ağzına attı, yuttu ve kapıdan çıktı. Merdivenlerden aşağı koşarken bir şey unuttuğunu düşündü ama unuttuğu şeyin ne olduğunu kesinlikle hatırlayamadı. Sanki cevap dilinin ucundaydı ama bir türlü bulamıyordu. Umursamadı. Hatırlardı nasıl olsa. Her zaman hatırlanırdı sonunda böyle şeyler. 27 dakika sonra Kane derin bir nefes alıp sınıfa girdi. Arkadaki bir sırayı gözüne kestirip oturdu. Kalbi çok hızlı atıyordu. Ama bayılacakmış gibi de hissetmiyordu. Bu sadece bir odaydı. Dersi veren de kendisi değildi. Yerinde kaldığı sürece sorun çıkmayacaktı. Sınıfın önünde duran Doc eline bir tebeşir alıp kocaman harflerle tahtaya yazdı. Olasılık sıkıcıdır. Birkaç öğrenci gülüştü. Buna karşı çıkan var mı? Kimse karşı çıkmadı. İyi madem bu konuda anlaştık. Bu sınıfta öğreneceğiniz her şeyin işinize yarayacağını söyleyeyim. Çünkü sınıfta olasılıktan söz etmeyeceğiz. Hayattan söz edeceğiz. Ve hayat çok ilginçtir. En azından benimki öyle. Sizinki nasıl bilemeyeceğim. Olasılık teorisi hayatın sayılara dökülmüş halidir diye devam etti. Size bir örnek vereyim. Bir gönüllüye ihtiyacım olacak. El kaldırabilirseniz. Birkaç kişi el kaldırdı. Tam o anda sınıfın kapısı kapandı ve herkes geç gelenin kim olduğunu görmek için başını çevirdi. Spor giyimli velet çoktan sırasına oturmuş, başındaki beyzbol kepiyle yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Doc hızlıca odanın arkasına doğru yürüdü ve öğrencinin koluna yapıştı. ''İşte bir gönüllü,'' dedi Doc. Çocuğun kolunu sanki bir yarışmayı kazanmış gibi kaldırarak. ''Adın ne bakalım?'' ''Mark Davis.'' Doc döndü, masasından bir bilgisayar çıktısı kaptı ve bunu Mark'a verdi. Bu nedir? Sınıf listesine benziyor. Aynen öyle. Şimdi söyle bakalım kaç öğrencinin adı yazıyor burada? Mark bir an için durdu, sonra başını kaldırdı. 58. İsimlerin yanında doğum günleri yazıyor mu? Hayır. Şimdi eğlence zamanı, dedi sınıfa dönüp şaka yapıyormuş gibi bakan Doc. Sonra da Mark'a dönerek, iddiaya girmeyi sever misin Mark diye sordu. Tabii, çok iyi. Doc ellerini birleştirdi, elini cebine attı ve 5 tane 1 dolarlık banknot çıkardı. Sihirbazmış da sanki numara yapacakmış gibi bu parayı sınıftakilere gösterdi. Senin de 5 dolarına iddiaya girelim. Bence bu sınıfta 2 kişi aynı günde doğmuş. Sen ne dersin? Mark sınıfa baktı, sonra da gülümseyerek Doc'a baktı. Olur, ben iddiaya varım. Çok güzel, hadi bakalım o zaman. Mark anlamaz gözlerle bakıp kaşlarını kaldırdı. Parayı görelim diyorum. Mark omuz silkti ve cebine el atıp kırışmış bir beşlik banknot çıkardı. Doc bunu elinden kapıp masaya koydu. Sonra dönüp sınıftakilere gülümsedi. Mark'ı işaret ederek enayi dedi. Diğer öğrenciler güldüler. Mark ise kıpkırmızı oldu. Eğer Mark hayat konusunda biraz deneyimli olsa ya da olasılık teorisini bilse şu anda kaybetmeye mahkum olduğu bir iddiaya girdiğini bilirdi. Bana nedenini açıklayabilecek kimse var mı? Cevap veren olmadı. Peki başka gönüllüler bulalım o zaman. Kimse kıpırdamadı. Sonra Doc Kane'e döndü. Kane gizlenmeye çalıştıysa da eski öğretmeni onu görmüştü. Bugün çok özel bir misafirimiz var. En iyi doktora öğrencilerimden birisidir kendisi. David Kane. David elini kaldır bakalım. Kane istemeye istemeye elini kaldırdı. Birden dili damağına yapışmıştı. Ağzı kurumuştu. Sınıftakiler dönüp ona baktılar. Ben ona yağmur adam derim. Çünkü sınıfta hesap makinesi kullanması gerekmeyen tek kişi oydu. Bana yardım etmeye hazır mısın David? Herhalde bana söz hakkı bırakmayacaksınız bu konuda. Dedi Kane göğsünden her an fışkıracakmış gibi çarpan kalbini umursamamaya çalışarak. Aslına bakarsan haklısın dedi Doc. O zaman benim için bir şereftir. Öğrenciler gülüştü. Kane kalbini zar zor zapt etti. Bisiklete binmek gibi bir şeydi bu. Bunu yapabilirdi. Aferin dedi Doc ellerini yine kavuşturarak. Seninle benim aynı günde doğmuş olma olasılığım nedir? 1/3 civarında. Normal insanlara bu sonuca nasıl vardığını açıklar mısın? Biri 365'e bölerek. Aferin, hepimiz yılın 365 gününden birinde doğduğumuza göre seninle benim aynı günde doğma olasılığım 365'te 1. Dönüp tahtaya yazdı. 1/365 = 0.003 = %0.3. Herkes bunu anladı mı? Öğrenciler kağıt kalem çıkarırken not tutma zamanları geldiğini anladıkları için bir yandan da söyleniyorlardı. Tamam o zaman, bizim aynı günde doğmadığımız konusunda iddiaya girmeni istesem bunu kabul ederdin herhalde değil mi? Evet, akıllıca bir iddia olurdu. Büyük bir olasılıkla da kazanırdın. Benim doğum günüm 9 Temmuz. Seninki ne? 18 Ekim. İşte demek ki aynı günde doğma olasılığımız 365'te 1. Doğmama olasılığımız ise 365'te 364'tü. Şimdi de bu sınıftaki başka hiç kimseyle doğum gününün aynı olmama olasılığının ne olduğunu söyle bana. Kane bir an için düşündü. Sonra başını kaldırdı. %14,9. Doğru. Peki bu sonuca nasıl vardığını açıkla. Eğer sınıfta herhangi biriyle aynı günde doğmuş olma olasılığımı hesaplamak istersem ilk önce sınıftaki 59 kişiyle aynı günde doğmadığım olasılığını hesaplamam gerekir. Yani aç parantez 364 bölü 365 kapa parantez üzeri 59. Bu da sınıftaki herhangi biriyle aynı günde doğmadığım hesabını 59 kere kendiyle çarpmam demek. Kane konuşurken Doc yazıyordu. Olasılık aç parantez herkesin farklı bir günde doğduğu kapa parantez eşittir aç parantez 364 bölü 365 kapa parantez üzeri 59 eşittir %85,1. Bu yüzden de diye devam etti Kane, bu sınıftaki kimseyle aynı günde doğmadığımın olasılığı %85,1 ise o zaman aynı günde doğduğum olasılığı da %14,9'dur. Olasılık aç parantez aynı gün kapa parantez eşittir 1 eksi olasılık aç parantez farklı gün kapa parantez eşittir %100 eksi %85,1 eşittir %14,9. Mükemmel dedi Doc. Herkes anladı mı? Doc'un yazdığı işlemleri defterine geçiren öğrenciler başlarını salladılar. Şimdi geriye dönelim bakalım. Seninle aynı günde doğmadığımızı biliyoruz. Peki ikimizin de bu sınıfta başka hiç kimseyle aynı günde doğmamış olma olasılığımız nedir? Kane boğazını temizledi. İlk önce benim kimseyle aynı günde doğmadığım olasılığını hesaplarız ki bunun %85 olduğunu biliyoruz zaten. Sonra da aynı hesabı sizin için yaparız. Ayrıca aynı günde doğmadığımızı da dikkate alırız. Dur çok çabuk ilerledin dedi Doc dalga geçer gibi. Elindeki tebeşiri Kane'e fırlatınca Kane düşünmeden uzanıp yakaladı. Gel de burada göster ne demek istediğini. Herkes dönüp Kane'e baktı. Elleri terlemişti ve kalbi hızla çarpıyordu. Ama kendini zorlayıp ayakta durdu. Sınıfın önüne doğru yürürken sanki attığı her adım yıllar alıyordu. Ama tahtaya yaklaştıkça kendine olan güveni de artıyordu sanki. Sonunda tahtaya vardı ve daha önce defalarca yaptığı gibi sınıfın önünde durdu. Gözlerini kırpıştırdığında dünyası allak bullak olmadı. Doktor Cameron'ın ilaçları işe yaramıştı. Ait olduğu yerdeydi. Peki, dedi Kane sınıfa dönerek. Ne diyordum? Evet, Doc'un ve benim doğum günlerimiz aynı gün değil. Bizimle aynı günde doğmuş başka birinin olma olasılığını hesaplamak için ilk önce Doc'un sınıftaki başka biriyle aynı günde doğmuş olma olasılığının ne olduğunu hesaplamamız gerekir. Biraz önce yaptığımız hesabı yapıyoruz ama bu sefer 363'ü 364'e bölüyorum. Neden? Çünkü Doc'un benimle aynı günde doğmadığını zaten biliyoruz. O zaman bir günü eledim. Bunu da 58 kere kendisiyle çarpıyorum. Çünkü onu sınıftaki geri kalan 58 kişiyle ele alıyorum. 59. benim. Bu yüzden de Doc'un sınıfta başka herhangi biriyle aynı günde doğmamış olma olasılığı %85,3. Olasılık aç parantez Doc eksi farklı bir günde kapa parantez eşittir aç parantez 363 bölü 364 kapa parantez üzeri 58 eşittir %85,3. Kane sınıfa doğru döndüğünde bir an için yine palmiye elleri görür gibi oldu ve midesi ağzına geldi. Sonra gözlerini sıkıca yumdu ve açtı. İyiydi. Palmiyeler yoktu. Derin bir nefes alıp devam etti. Şimdi bizim ikimizin de kimseyle aynı günde doğmamış olma olasılığımızı hesaplamak için iki olasılığı birbiriyle çarpacaksınız. Olasılık aç parantez Kane ve Doc eksi herkesten farklı günler kapa parantez eşittir olasılık aç parantez Kane farklı kapa parantez çarpı olasılık aç parantez Doc farklı eksi Kane hariç kapa parantez eşittir aç parantez 364 bölü 365 kapa parantez üzeri 59 çarpı aç parantez 363 bölü 364 kapa parantez üzeri 58 eşittir aç parantez %85,1 kapa parantez çarpı aç parantez %85,3 kapa parantez eşittir %72,5. Hem Doc'la hem de benimle aynı günde doğan birinin olma olasılığı %72,5. Yani böyle birinin olması olasılığı %27,5. Olasılık aç parantez Kane ve Doc aynı gün kapa parantez eşittir 1 eksi olasılık aç parantez farklı gün kapa parantez eşittir %100 eksi %72,5 eşittir %27,5. Herkes buraya kadar anladı mı? Doc birden araya girince Kane şaşırdı. Onun sınıfta olduğunu bile unutmuştu. Harika dedi Doc herkes başını sallayınca. Peki son soru. Sınıftaki iki kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı nedir? Peki dedi Kane tahtaya doğru dönerek. Diyelim ki bizim farklı günlerde doğduğumuzu biliyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Yani bizim aynı günde doğmuş olma olasılığımızı hesaplarken yaptığımız işlemi. Sonra sınıftaki her öğrenci için bunu tekrarlıyoruz. Her seferinde de gün sayısından bir gün eksiltiyoruz. Olasılık, aç parantez, hiç kimse başkasıyla aynı günde doğmadı, kapa parantez, eşittir aç parantez, 364 bölü 365, kapa parantez çarpı aç parantez, 363 bölü 365, kapa parantez çarpı aç parantez, 362 bölü 365, kapa parantez çarpı nokta nokta nokta nokta çarpı aç parantez, 1 bölü 365, kapa parantez, eşittir 0.006, eşittir %0.6. Demek ki bu sınıftaki iki kişinin aynı günde doğmamış olma olasılığı %0.6. Yani iki kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı %99.4. Doc yavaşça Kane'i alkışladı, dönüp masadaki paraları cebine koydu. Sonra da Mark'ın sırtını sıvazladı. Para için teşekkür ederim Bay Davis. Oturabilirsin. Bir dakika ama diye karşı çıktı Mark. Aklınıza takılan bir şey mi var? Arkadaşınız yanıldığımı söyledi ama olmayabilirdi de. İnançsız biri var aramızda demek. Yani bana olasılık teorisine inanmadığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz? %100 inanmıyorum dedi Mark pis pis sırıtarak. İmansız diye bağırdı Doc sanki kilisede vaaz veriyormuş gibi ellerini kaldırarak. Kardeşlerim aramızda bir imansız var. Bu zavallı kulun ruhunu huzura kavuşturalım. Onu kurtaralım. Ocakta doğmuş herkes ayağa kalksın. Dört öğrenci ayağa kalktı. Arka sıradakinden başlayarak herkes doğum gününü söylesin. Kimse aynı günde doğmamıştı. Mark'ın ağzı kulaklarındaydı. Doc sadece omuz silkti. Yerinde olsam gülmezdim. Biraz sonra çok kötü duruma düşeceksin. Doc öğrencilere doğru döndü. Peki, Ocak doğumlular otursun. Şubat doğumlular kalksın doğum günlerini söylesinler. Bu sefer beş öğrenci kalktı. Kimse aynı günde doğmamıştı. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'da da aynı günde doğan yoktu. Mark kendinden emin bir şekilde sırıtıyordu artık. Sonra sıra Temmuz doğumlulara geldi. Sıska bir mühendislik öğrencisi 3 Temmuz dedi. Uzun boylu atletik yapılı kısa saçlı bir öğrenci Temmuz'un 12'si dedi. Hey ben de Temmuz'un 12'sinde doğdum dedi pembe tişörtü çekik gözlü bir kız. Doc gülümsüyordu. Kollarını iki yana açıp eğilerek selam verdi. İşte size kanıt. Mark yüzünü ekşitip yerine oturdu. Peki bu işlemleri niye yaptık? Amacımız neydi? İlk önce şunu söylemek gerekir. Grup ne kadar geniş olursa olasılık da o kadar büyür. Yani yeterince gözlemlersek her şey olabilir ve olur. Her ne kadar olasılık dışı olursa olsun. Diyelim ki sınıfta 10 kişi olsak Mark'ın kaybetme olasılığı ve 2 kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı. Yağmur adam biraz yardım etsen. Kane bir an için gözlerini kapadı sonra da açtı. %12 civarında. Doc gülümsedi. Evet ne diyordum? Şimdi bundan çıkaracağımız ikinci derse gelelim. Mark'a bakıyordu. Olasılık teorisi hiçbir zaman yanlış değildir. Yanılmaz. Buna inanın. Çünkü tek gerçek budur. Doc kısaca selam verdi. Birkaç kişi onu alkışladı bile. Gülümsüyordu. Şimdi okuduklarımıza bir bakalım. Kane bunu duyunca yerine döndü. Yürürken kendine çok mutlu hissetti. Başarmıştı. Şu anda Vitali Nikolay'a ve borçlu ve epilepsisi başının üzerinde duran Demokles'in kılıcı gibi sallanıyorsa da Kane'in umurunda bile değildi bunlar. Birkaç dakikalığına bile olsa ders verebilmişti. O 8 aydır ilk defa belki de eski hayatına kavuşabileceğine inandı. Eğer bunu önceden bilseydi Dr. Cameron klinik deneylerine katılmak için bu kadar beklemezdi. 45 dakika sonra Doc dersini bitirdi. Ders bitmişti. Çarşambaya devam ederiz. Şansınız yaver giderse belki Bay Kane de gelir. Öğrencilerin çoğu sınıftan hemen çıktı ama birkaç yalaka öğrenci Doc'un çevresini sarıp ona sorular sormaya başladı. Bunlar da dağıldıktan sonra Kane eski danışmanının yanına gitti. ''Seni görmek güzel Kane'' dedi Doc onun sırtını sıvazlayarak. ''Aslında bunu bir gösteriye çevirip para kazanmalıyız. Bence bizi görmek için para ödemez insanlar.'' ''Dalga mı geçiyorsun? Her biri 4 ders için 14 bin dolar ödeyen 58 öğrenci biraz önce para ödemedi mi sence?'' ''Bu da...'' Kane gözlerini kırpıştırdı. ''Öğrenci başına 134.62 dolar eder.'' ''Aynen öyle. İyi'' dedi Kane. ''O zaman bugünkü dersten payıma düşen de 3.904 dolar. Çek de kabul edilir.'' Üzerinde bir kurye şirketi olan FedEx'in lacivert turuncu logosu olan beyaz minibüs Semin lokantasının karşısında durdu. Bu, UGA'nın sahibi olduğu paravan şirketlerden birinin 40 minibüsünden biriydi. Ama dışı hariç bu araç pek de diğerlerine benzemiyordu. Çok güçlü bir motoru vardı ve askeri teçhizatlı gözetleme ekipmanı yüklüydü. Çalıntı üniformalarının göğsünde yazan sahte isimleri dışında minibüsteki 3 görevlinin üzerinde kimlik yoktu. Steven Grimes grubun lideriydi. O ülkedeki en iyi gözetlemecilerden biriydi. Gerçi yağlı saçlarına ve hayalet kadar solgun yüzüne bakınca yanıltıcı bir imaj çiziyordu. Gözetleme merkezinde olduğu zamanlarda geniş deri bir koltukta oturur ve 10 monitöre birden bakıp önündeki 5 klavyeyi kullanırdı. Ama sahaya çıkınca olanakları kısıtlanıyordu. Elinde sadece 3 ekran ve 2 klavye vardı. Yere çakılı minik bir metal taburede oturuyordu. Ama sahada olmayı daha çok sevdiğinden bu onun hoşuna bile gidiyordu. Her şeyden çok gözetlemeyi seviyordu. Görülmemesi gerekeni görmeye gelince Grimes bu işin piriydi. Bu konuda eğitim almamış olmasına rağmen elektronik konusunda bir dahiydi ve babası gibi usta bir hırsızdı. Bu iki becerisi sayesinde kameralar yapıp istediği yere yerleştirebiliyordu. Üniversitenin ikinci yılında kızların soyunma odasına bir kamera yerleştirdi. Okuldan atıldıktan sonra profesyonel olarak gözetlemek istedi. Bunu iş olarak yapmak isteyince de UGA'ya başvurdu. İlk başvurusu anında reddedildi. Ama o yılmadı. UGA'nın sistemine izinsiz girip şifreleri kırıp kriptografi bölümünün başındaki adama ekranını açtığında karşısına çıkacak bir mesaj yolladığı zaman ajanstakilerin fikri değişti. Grimes'ı bir gün sonra hemen işe aldılar. Sonraki 8 yıl boyunca çok zevk aldı işinden. Kendi laboratuvarını verdiler ona. Bir de casus aletleri alması için sonsuz bir bütçe sağladılar. İşinde sevmediği şeyler de vardı. Örneğin tüm bürokratik işlemlerden ve patronu olan Dr. James Forsythe'dan nefret ediyordu. Forsythe ya da Grimes'ın deyimiyle Dr. Jimmy gerçekten çok rahatsız ediciydi. Hatta diğer askeri personelin toplamından bile daha beterdi. Grimes ve Forsythe birbirlerini hiç sevmezler, sürekli atışırlardı. Yine de son zamanlara kadar karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki yürütmüşlerdi. Ama Forsythe'ın verdiği talihsiz borsa tüyosu sayesinde Grimes elindeki avucundaki tüm parayı yitirmişti. Eğer Dr. Jimmy olmasaydı Grimes'ın şu anda bankada 200 bin doların üstünde parası olacaktı. Ama 2 ay önce Grimes varını yoğunu Pilotech diye bir şirkete yatırmıştı. Çünkü Forsythe ona Senator Daniels'ın şirketin dev bir devlet ihalesi almasını sağlayacak büyük bir savunma yasa tasarısını desteklediği haberini uçurmuştu. Birkaç hafta sonra yasa hakkındaki haber halka açıklanınca 52 haftadır 20 dolar olan şirket hisseleri 101.5'e fırladı. Grimes parasını alıp çekeceğine iki misli yatırım yaptı. Çünkü devlet ihalesi sayesinde parasının 3 mislini alabileceğini biliyordu. Bir servet kazanmak üzereydi. Ama sonra Daniels uykusunda ölünce tüm hayaller suya düştü. Daniels gidince savunma tasarısı yattı. Pilotech'te kontratı kapamadı. Sonra da muhasebe skandalıyla gazetelere manşet oldu. Günün ilk saatlerinde hisseler %98'lik bir düşüş gösterdi ve Grimes 5 kuruşsuz kaldı. Elinde 10 bin dolarlık hisse kalmıştı. Forsythe kendisiyle aynı durumda mıydı peki? Değildi tabii ki. İt herif hisseler yükselir yükselmez satmıştı ve tomarla para kazanmıştı. Grimes'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. İşin daha da kötüsü, parasını kurtarmanın tek yolu Forsythe'ın yanında kalmaktı. İşte o yüzden de bu herifin işini yapıyordu şimdi. O anda telefon çalınca konsoldaki bir düğmeye bastı. Dinlediği müziğin yerine Dr. Jimmy'nin sinir bozucu sesini duydu. "Ses kaydı alabiliyor muyuz?" dedi Forsythe selam sabah gerek duymadan. "Acelen ne Dr. Jimmy?" dedi yanındakilerin gülüşmelerinden zevk alarak Grimes. "EUG iş başında. Birkaç dakikaya devreye girer." "İyi," diye tersledi Forsythe. "İşi halledince Ethernet'e de aktarın." Doktor Jimmy telefonu kapayınca Grimes de monitöre odaklandı. Restorandaki yaşlı bir herifi görüyordu. Tversky neden bu kadar önemliydi ki? Doktor Jimmy herifin öğle yemeğini yiyişini seyretmek istesin.